Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille ve men yudlil fela hadiye. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike le ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Emma ba'd. Fe inne estagal hadisi kitaballah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin zalale ve külle zalaletin finnâr. Şüphesiz ümmetin içerisinde bulunduğu uykudan uyandırılması için İslam davetini Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın örnekliğinde, kitap ve sünnet çizgisinde yeniden ayağa kaldıracak davetçilere ihtiyacı vardır bu ümmetin. Burada Kur'an'ın ve sünnetin naslarında davetçi ve davet edilen ayrımı esasında yoktur. Herkes, az önce Bilgin abinin de Allah razı olsun belirttiği gibi, hem eğitilen hem eğiten konumunda olmak zorundadır. Yani hem davet eden hem de davet edilen konumundadır Müslümanlar. Bu yüzden ki Allah Azze ve Celle Fussilet suresinin 33. ayetinde mealen şöyle buyurur. Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanım diyen kimseden daha sözlü, daha güzel sözlü kim vardır? Daha doğru sözlü kim vardır? Yani bir kimsenin ben Müslümanlardanım sözünün doğru sayılabilmesi için Allah'a davet etmesi, amellerinde salih amel olmasına dikkat etmesi gerekir. Salih ameli de Allah Azze ve Celle'ye şirk koşulmayan, Allah Azze ve Celle'nin emrettiği, yani bir emre dayanan, şer'i bir asla, delile dayanan bir amel olması ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uygun, mutabık bir amel olması halinde gerçekleşir. Yine Allah Azze ve Celle, Ali İmran Suresi 104. ayetinde mealen, İçinizden hayra davet eden, iyiliği emredip kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. Kurtuluşa erenler işte onlardır buyuruyor. Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh'ın rivayet etmiş olduğu bir hadiste de Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, Allah bizden bir hadis işitip işittiği gibi tebliğ eden kimsenin yüzünü aydınlatsın, ağartsın. Kendisine tebliğ edilen niceleri tebliğ edenden daha iyi ezberler buyurulmuştur. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten gelen bir rivayette de kim bir hidayete davet ederse, kim bir hidayete çağırırsa onun davetine icabet edenlerin amellerinin ecri aynen ona da yazılmaya devam eder. Aynı şekilde kim de bir kötülüğe çağırırsa aynı şekilde o kötülüğü işleyenlerin günahı kendisine yazılır. Bu sebeple bizlerin madem ki mutlaka davetçi olmamız gerekiyor aynı zamanda, bunun hayır üzere olması, hidayete davet eden kimseler olmamız gerekir. Bu da bir ilme dayanmalıdır. Allah Azze ve Celle, siz insanlar için ortaya çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz diye vasıflarken bu ümmeti, bu vasfı iyiliği emreden ve kötülükten yasaklayan kimseler olmasına bağlamıştır. Yani bu ümmetin hayırda devam etmesi, iyiliği emretmeye devam etmesiyle, kötülükten yasaklamaya devamıyla mümkündür. Ve rasullerin de vazifesi bu olmuştur. Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği peygamberlerin vazifesi bu olmuştur. Tevbe suresinin 71. ayetinde, mümin erkeklerle mümin kadınlar birbirlerinin Allah için dostudurlar. İyiliği emreder ve kötülüğü yasaklarlar buyruluyor. Bu da demek ki Allah için gerçekleşecek bir dostluğun mutlaka iyiliği emretme ve kötülüğü yasaklamayı içinde barındırması gerekir. Bir hadis-i şerifte şöyle buyruluyor. Birbirini Allah için seven iki kişinin arasını ancak ikisinden birinin işlediği günah ayırır. Yani böyle bir dostluk ancak iyiliği emir ve kötülüğü yasaklamanın gerçekleşmemesi sebebiyle bozulur. Münafıklar ise bunun tam zıttıdır. Yani bu ümmetin hayırlı oluşuna dair vasıflarla zikredildiği bu niteliklerin tam zıttı bir niteliğe sahiptirler. Müminler, Müslümanlar Allah'a davet ederler. Münafıklar ise Allah'ın yolundan alıkoymaya çalışırlar. Allah Azze ve Celle Tevbe Suresi 67. ayetinde münafık erkeklerle münafık kadınlar birbirinin aynıdırlar. Kötülüğü emredip iyiliği yasaklarlar buyruluyor. Bundan dolayı her Müslüman erkek ve kadının gücü yettiği oranda, imkanın nispetinde bu emri maruf, nehyan-ı münker, Allah'a davet görevini yerine getirmesi gerekir. Tabi burada davet kelimesinden bahsettiğimiz zaman bu başıboş bir davet değil. Yusuf Aleyhisselam'ın Allah Azze ve Celle Yusuf Suresi 108. ayetinde şöyle buyruluyor. De ki bu benim yolumdur. Bana uyanlarla beraber basiretle Allah'a davet ederim. Burada davetin bir şartı zikrediyor bak. Basiretle, yani davet ettiği konuda bir ilim sahibi olmaz. Bir basiret sahibi olmaz. Davet edeyim de nasıl olursa olsun değil bak. İbn-i Kayyım Allah rahmet eylesin şöyle der. Kişi kendisine davet ettiği şey hakkında basiret üzere olmadıkça hakka tabi olanlardan olamaz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam benden bir cümle dahi olsa tebliğ ediniz buyurmuştur. Eğer tebliğ Allah ve Resulü'ndense bunda bir sıkıntı yok bak. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir hadisini bir kardeşimize ulaştırıyorsak bunda bir sıkıntı yok. Sahih bir hadisse bu, bunda bir sıkıntı yok. O halde her Müslüman en azından bunu yapabilir. Yine burada bulunan bulunmayana tebliğ etsin buyurmuştur. Nebi Aleyhisselatü Vesselam böylelikle kendi sözlerinin insanlar arasında yayılmasına, tebliğ edilmesine teşvik etmiştir. Yüzlerce ayet ve onlarca hadis ezberleyen nice Müslüman, bunun sadece alimlerinin, ilim ehlinin sorumluluğu olduğu bahanesiyle bu görevi, bu önemli vacibi yerine getirmemektedir. En basitinden her birerimiz kendi aile ortamlarımızda, çoluk çocuğumuzla, aile halkımızla, aile reisleri olarak sorumluluğumuz var. Mesela kaçımız akşamları oturup bir hadis olsun, iki hadis olsun, bir iki ayet olsun, bunun dersini yapıyor muyuz? Bu alimlerin mesuliyetinde değil. Ferdi olarak her birimizin en azından yapmamız gereken bir şey. Bu nasihatın devamlılığı, davetin devamlılığı için. Alimlere has olan ancak dinin ayrıntıları, detaylı meseleleri, hükümleri ve manalarını tebliğ etmektir. Tevbe suresi 122. ayetinde şöyle buyurulur. Her topluluktan bir cemaatin dini iyi öğrenmeleri ve kavimleri kendilerine döndüklerinde onları uyarmaları için savaştan geri kalmaları daha doğru olmaz mı? Cihat gibi önemli bir vacipten dahi ilim ehlinin o ilim konusunda derinleşmeleri, ilmi gelenlere, dönüp gelenlere aktarabilmeleri için Allah Azze ve Celle onları istisna etmiştir. Ali İmran suresi 104. ayetinde de mealen şöyle buyrulur. İçinizden hayra davet eden, iyiliği emredip kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. Kurtuluşa erenler işte bunlardır. Evet, İbn-i Kesir de Allah rahmet eylesin bu ayetin tefsirinde şöyle der. Ayette kastedilen bu ümmetten herkesin gücü oranında, imkanı nispetinde bu iş için görevli bir grubu bulundurması. Yani kimler bu işe daha çok yetenekli, daha çok buna uygunsa böyle bir grubun bulunması gerekir. Bunun haricinde herkese ferdi olarak da bir takım gücünün yettiği oranda mesuliyetleri vardır. Mesela burada bir iki örnek zikretmek gerekirse sadece Müslüman olmaları sebebiyle davetçi olan sahabeler ve onların sebebiyle kitlelerin Müslüman olmasına vesile olan bir iki örnek. Bunlardan birisi Ebu Bekir radıyallahu anh'tir. Allah onun gönlünü İslam'a açınca bu nur onu harekete geçirmiş, arkadaşlarını ve yakınlarını davet etmeye başlamıştır. Allah onun vesilesiyle cennetle müjdelenen 10 kişiden 5 tanesini hidayet etmiştir. Bunlar Osman bin Affan, Zübeyir bin el-Avvam, Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebi Vakkas ve Talha bin Ubeydullah radıyallahu anhumdur. Nitekim bunlar sahabelerin en seçkinleridir. İnşallah bunların imanına vesile olması kıyamet günde Ebu Bekir radıyallahu anh'ın iyilikler kefesine konulacaktır. Diğer bir örnek Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anh. Mekke'de Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı duyunca kardeşi Uneys'i ondan haber getirmesi için göndermiş, sonra da kendisi gitmiştir. Ebu Zer radıyallahu anh'ın kıssası oldukça uzun ve etkileyicidir. Neticede kardeşi ve annesiyle birlikte Müslüman olmuşlardır. Sonra Ebu Zer radıyallahu anh Gıfar kabilesine giderek onları İslam'a davet etmiş, hicretten önce kavminin yarısı Müslüman olmuştur. O gün kavminin lideri Hifaf bin İma el-Gıfari radıyallahu anh idi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hicretinden sonra kavminin geriye kalanı da iman etmişlerdir. Düşünün, Ebu Zer radıyallahu anh'a o pozisyonda alim diyemeyiz bakın. Henüz yeni Müslüman olmuş, gitmiş kavmine tebliğ etmiş, Allah Resulü'nden işittiklerini ve kabilesinin yarısı hicretten önce Müslüman oluyor, diğer yarısı da hicretten sonra Müslüman oluyor. Nebi aleyhissalatü vesselam, bu yüzdendir ki Allah Gıfar kabilesini bağışlasın, Eslem kabilesini de selamete ulaştırsın buyurmuştur. Çünkü Gıfar kabilesi Eslem kabilesinin de Müslüman olmasına sebep olmuştur. Yani bir kişinin başlattığı ferdi bir hareket bakın ne kadar büyük kitlelere ulaşıyor. Üçüncü bir örnek Tufeyl bin Amr et-Devsi radıyallahu anh'tir. Mekke'de Nebi sallallahu aleyhi ve selleme sadakatle iman ettikten sonra Devs diyarındaki kavmine dönmüş ve onları İslam'a davet etmiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret edinceye kadar orada kalarak davete devam etmiş. Sonra kavminden kendisine tabi olanlarla birlikte Hayber'de Nebi aleyhissalatü vesselama gelmişlerdir. Bir başka örnek Useyd bin Hudayr ve Sa'd bin Muaz radıyallahu anhumanın davetleridir. Esad bin Zürare radıyallahu anh, Musab bin Umeyr radıyallahu anh ile birlikte Abdüleşhel oğulları ve Zafer oğullarının diyarlarına İslam'a davet için gittiler. Kavimleri onları kovmak için, def etmek için Sa'd bin Muaz ve Useyd bin Hudayr'ı gönderdiler. Yani böyle bir tebliğciler geliyor, aman bunların önüne geçin. Anlatacakları şeylerle kavmimizi fitneye düşürmesinler. Maksatları bu idi. Kavimleri onları kovmak için bunları gönderince Useyd bin Hudayr, Musab bin Umeyr'i dinledi. Yani onunla karşılaştığı zaman dinledi ve Müslüman oldu. Sonra dedi ki, benim arkamda bir adam var. Arkamda biri daha geliyor. Eğer o size uyarsa, kavimden hiç kimse kalmaksızın hepsi iman ederler. Hepsi İslam'a girerler. Size uyarlar. Şimdi onu size göndereceğim. O Sa'd bin Muaz'dır. Sonra kamasını alıp Sa'd'ın ve kavminin yanına gitti. Onlar da kendi meclislerinde oturuyorlardı. Sa'd bin Muaz onun geldiğini görünce Allah'a yemin ederim ki Useyd sizin yanınızdan ayrıldığı sıradaki yüzünden farklı bir yüzle geliyor. Yani Useyd bin Hudayr radıyallahu anh gittiğinde bir müşrik olarak gitmişti. Döndüğünde iman etmiş olarak geliyor. Daha tek bir kelime konuşmadan sanki bir şeyleri anlamıştı Sa'd bin Muaz. Farklı bir yüzle geliyor. Meclisin başında durunca Sa'd ona ne yaptın diye sordu. O da şöyle dedi. O iki adamla konuştum. Vallahi kendilerinde herhangi bir kötülük görmedim. Onları yaptıklarından nehyettim. Senin istediğini yaparız dediler. Ben onları yasakladım. Sakın gelmeyin diye. Senin istediğini yaparız dediler. Harise oğullarının Esad bin Zürare'yi öldürmek üzere çıktıklarını söyledim. Bunu da onun senin teyzenin oğlu olduğunu bildikleri için senden utanırlar diye söyledim. Bunun üzerine Sa'd hızla sinirlenmiş bir halde ve Harise oğulları hakkında söylenilenden dolayı endişeli bir halde kalkarak mızrağı eline aldı ve vallahi gördüğüm kadarıyla sen hiçbir şeyi halletmemişsin. Yani gönderildiğin vazifeyi yerine getiremeden dönmüşsün dedi. Sonra o iki kişinin yanına gitti. Sa'd onların gayet rahat bir halde olduklarını görünce Useyd'in kendisini onlarla karşı karşıya getirmek ve onların sözlerini bizzat duymasını sağlamak amacıyla böyle konuştuğunu anladı. Başlarına durup kendilerine sövmeye, hakaret etmeye başladı. Esad bin Zürare şöyle dedi. Ey Ebu Ümame, eğer seninle benim aramda yakınlık, akrabalık olmasaydı, bana hiçbir şey engel olamazdı. Kendi yurdumuzda bizim başımıza hoşumuza gitmeyecek bir şeyi sen mi saracaksın? Esad bin Zürare Musab bin Umeyr'e şöyle dedi. Ey Musab, vallahi sana arkasındaki kavminin efendisi geldi. Eğer bu sana uyarsa onun kavminden iki kişi bile senin davetine uymaktan geri kalmaz. Musab ona dedi ki, istersen otur ve dinle. Eğer hoşuna giden ve beğendiğin bir şey olursa kabul edersin. Eğer hoşlanmazsan o zaman da senin hoşlanmadığın şeyi senden uzak tutarız. Yani sen bizi bir dinle. Eğer hoşuna gitmezse tamam biz kavmine uğramayacağız, dönüp gideceğiz dedi. Dinlemesine zemin hazırladı yani. Bu bana hakaret etti. Ben de buna aynıyla karşılık verme hakkım var diyerek bu şekilde davranmadı bu sahabeler. İslam tebliğini ulaştırabilmek için. Sa'd insaflı davrandın dedi. Bakın burada fıtratı fethetme vardır. İnsanların fıtratını fethetme vardır. Kendi fıtratlarına muhalefet ederek. Çünkü hakarete uğrayan bir insanın fıtratı bunu kolay kolay kabullenemez. Hislerine kolay kolay engel olamaz. Ama İslam'ın maslahatı, İslam daveti ne oldu? Buradaki ferdi garazların önüne geçti. Ve onlar sakinliklerini, sükunetlerini muhafaza ettiler, hislerini bastırdılar. Allah için bizi dinle diyerek bu ortamı sağladılar. Devam edelim kıssaya. Sa'd insaflı davrandın dedi. Yani Sa'd'ı orada cezbeden şey onların sakinlikleri, insaflı hareketleriydi. Sonra süngüsünü topladı ve oturdu. Ardından ona İslam'ı anlattı ve kendisine Kur'an okudu. O ikisi dediler ki, vallahi bu esnada sevinmesinden ve kendini rahat hissetmesinden, o daha konuşmaya başlamadan onun yüzünden Müslüman olduğunu anladık. Daha Müslüman olduğunu açıklamadan bir rahatlama gelmişti ona. Siz Müslüman olduğunuza ve bu dine girdiğinizde ne yapıyorsunuz diye sordu. Onlar şöyle dediler. Gusl edersin, kendini güzelce temizlersin. Bu arada elbiseni de temizlersin. Sonra hak üzere şehadet getirirsin. Sonra iki rekat namaz kılarsın. Bunun üzerine kalkıp gusl etti, elbisesini temizledi, hak üzere şehadet getirdi, sonra iki rekat namaz kıldı. Sonra Useyd bin Hudayr'ı da yanına alarak kavminin toplanma yerine gitmek üzere yola çıktı. Kavmi onun gelmekte olduğunu görünce şöyle dediler. Vallahi Sa'd sizin yanınızdan ayrıldığı zamanki yüzünden farklı bir yüzle gelmekte. Sa'd'ın yüzündeki değişikliği de fark ettiler. Sa'd onların başlarına durunca, ey Abdüleşel oğulları! Benim sizin aranızdaki durumum, konumum nasıldır? Onlar, efendimiz, en isabetli görüş sahibimiz ve en uğurlu temsilcimizsin, en bereketli temsilcimizsin dediler. O da şöyle cevap verdi. Artık Allah'a ve peygamberlerine iman edince kadar sizin erkeklerinizin ve kadınlarınızın sözleri bana haramdır dedi. O ikisi, Musab ve Esad radıyallahu anh dediler ki, vallahi Abdüleşel oğulları yurdunda tek bir adam ve kadın müstesna olmaksızın hepsi akşama Müslüman olarak girdiler. Evet, Esad bin Zürare ve Musab bin Umeyr radıyallahu anh, Esad radıyallahu anh'ın evine döndüler. Musab radıyallahu anh orada ikamet ederek insanları davet etmeye devam etti. Derken Ensar'ın evlerinden Umeyye bin Zeyd, Hateme, Vail ve Vakıfınkiler dışında kalan evlerin hepsinde kadın ve erkek herkes Müslüman oldu. Bunu İbni Kesir El Bidaye ve Nihayesinde İbni İshak'ın siyerinden naklen böyle uzunca anlatır. Bu konuda bazı şüpheler insanların akıllarına gelmektedir. Mesela Allah Azze ve Celle'nin Maide Suresi 105. ayetinde ey iman edenler siz kendinize bakın. Siz hidayet üzere olursanız sapıtanlar size bir zarar veremez buyuruluyor bu ayette. Bu ayeti yanlış anlayan bazı kimseler Allah'a daveti terk etmektedirler. Bu yanlış anlayıştan dolayı iyiliği emretmediği ve kötülükten yasaklamadığı halde kendisinin salih ve hidayet üzere olduğunu, sapıtanların kendisine bir zarar vermediğini zannedenler vardır. Böyle bir anlayışı Ebu Bekir radıyallahu anh reddetmiş ve şöyle demiştir hutbesinde. Ey insanlar, sizler, ey iman edenler, siz kendinize bakın. Siz hidayet üzere olursanız sapıtanlar size bir zarar veremez ayetini okumakta fakat yanlış değerlendirmektesiniz. Şüphesiz ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işittim. Muhakkak ki insanlar kötülüğü gördüklerinde değiştirmezlerse Allah Azze ve Celle'nin onların cezasını genelleştirmesi yakındır. Yani azabı, cezası umumileşir. İyisini kötüsünü ayırmaz azap umumileştiği zaman. Bunu Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Mace ve Ahmet bin Hanbel rivayet ederler. Şu halde Müslümanların durumunu önemseyen, benimseyen kimse, içinde bulunduğu toplumu hayra davet edip kötülükten sakındırmayı iptal eden bir kimse nasıl hidayet üzere olabilir? Bu durumu önemsemeyen. Hidayet ancak kişinin kendisine farz olanı yerine getirmesiyle tamamlanır. Az önce zikrettiğimiz ayetler ve hadislerden de anladığımız üzere tebliğ, davet, emr-i maruf, nehy-i münker herkese gücünün yettiği oranda vaciptir. Ve o halde bu vacibi yerine getirmeyen bir kimse kendisini nasıl kamil bir Müslüman olarak değerlendirebilir? Ebu Bekir radıyallahu anh böyle bir anlayışı ta kendi zamanında hutbesinde uyararak ikaz etmiş. Davetçinin ahlak ve özelliklerinde zikredilecek bazı maddeler var. Yetiştirebileceğimizi sunalım inşallah. Muhakkak her ibadet veya taatin kabulü için iki olmazsa olmaz şart var. Az önce de zikrettiğimiz gibi birincisi Allah Azze ve Celle için samimiyet, ihlas, amelde dünya nasibi aramamak, dünyalık herhangi bir gayenin Allah için yapılan bir amele girmemesi. Allah Azze ve Celle Beyne Suresi 5. ayetinde bu hususa şöyle ikaz etmiştir. Halbuki onlar dini sadece Allah'a tahsis ederek, hakka eğilerek ancak Allah'a ibadet etmekle emrolmuşlardır. İkinci şartı ise Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uygun hareket etme mecburiyetidir. Bidat çıkarmamak veya çıkarmış bidatlere tabi olmamak mecburiyetidir. Haşir suresi 7. ayetinde Allah Azze ve Celle Resul size neyi verdiyse onu alın, neyden sakındırdıysa da derhal ona son verin buyuruyor. Yine Ebu Davud ve Tirmizi'nin rivayet ettikleri bir hadis şu şekilde. Size sünnetimi ve benden sonra hidayete erdirilmiş Raşid halifelerimin sünnetini tavsiye ederim. Ona azı dişlerinizle sarılın. Sizleri dinde sonradan çıkarılan şeylerden sakındırırım. Zira dinde her sonradan çıkarılan şey bid'at, her bid'at sapıklık ve her sapıklık da ateştedir. Evet, bu iki şart aynı zamanda kelime-teyn-i şehadeteynin bir göstergesidir. Yani la ilahe illallah Muhammedun Resulullah sözünün bir gereğidir. La ilahe illallah sözü bütün amelleri Allah Azze ve Celle'ye halis kılmayı gerektiren bir söz. Muhammedun Resulullah sözü de bütün amellerimizde Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine tabi olmayı gerektiren bir söz. Bu yüzden davetçi bu iki şartı gerçekleştirerek şu vasıflarla vasıflanır. Birincisi doğruluk. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Safa tepesinde, tepenin üzerine çıkarak Kureyş'e şöyle seslenir. Ne dersiniz? Şayet size vadide atlıların size karşı gelmekte olduklarını haber verse, yani size baskın yapmak üzere geliyorlar, böyle bir haber verse, beni tasdik eder misiniz? Onlar, evet, senden doğruluktan başka bir şey görmedik dediler. Bunu Buhari rivayet etmiştir. Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğru sözlü oluşunda, yani müşrikleri de birleşmişti, el-emin vasfına haizdi. Bu yüzdendir ki onun daveti bu kadar başarılı olmuş Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Hatta kendisini öldürmeye kastetmiş müşrikler, yatağına Ali radıyallahu anh'ı bırakıyor biliyorsunuz o kıssayı. Ali radıyallahu anh'a giderken şu tembihte bulunuyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Falanın, filanın, filanın, bunlar arasında Ebu Cehil de var, emanetleri var ey Ali. Benden sonra bunları sahiplerine ulaştır. Düşünebiliyor musunuz? Kavmi onu öldürmeye kastetmişken mallarını Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a güveniyorlardı aynı zamanda. İşte davetçi davetinden önce bu zemini hazırlamalı. Doğruluğuyla ve diğer şu zikredeceğimiz vasıflarla. Bunlar olmazsa elbette davet inkıtaya uğrar. Başarılı olamaz. İlk önce demek ki davetçi olan kişinin, yani her bir Müslüman, burada davetçi derken her bir Müslüman dedik. Her bir Müslümanın Allah Azze ve Celle ile bağını sabit, sağlam tutmaz. Allah'a karşı haklarını, ondan sonra insanlarla ilişkili haklarını nizami olarak yerine getirmez. Allah Azze ve Celle bu sebeplendir ki, En'am suresi 33. ayetinde mealen şöyle buyuruyor. Onlar seni yalanlamıyorlar. Lakin zalimler Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Peygamber aleyhissalatü vesselam ne diyordu? Şimdi düşman tepenin arkasında size baskın yapacak desem doğrular mısınız beni? Tasdikler misiniz? Tasdikleriz. Tasdik ederiz diyorlar. Ama Allah şöyle buyurdu dediği zaman bunu kabul etmiyorlardı. İşte Allah Azze ve Celle bu yüzden böyle buyuruyor. Onlar seni yalanlamıyorlar. Asıl onlar Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. İşte onların küfrü böyleydi. Tevbe suresi 119. ayetinde "Ey iman edenler Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun." buyurmuştur. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam "Muhakkak ki doğruluk iyiliğe, iyilikte cennete götürür." buyurmuştur. Doğruluk bir davetçide bulunması gereken en önemli özelliklerdendir. Yalan söyleyen bir kimsenin davetçi olması düşünülemez. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği gibi yalan facirliğe yani fücur büyük günahları açıktan işlemek. Hayasızlık bir nevi. Büyük günahları açıktan işlemek demek. Yalan işte böyle facirliğe götürür, facirlik de cehenneme götürür buyuruyor. O halde facir, günahkar bir kimsenin Allah'a davet etmesi düşünülebilir mi? Şüphesiz doğruluk davete muhatap olanların nefislerini etki ederek davetçiye saygı göstermeye, sözünün dinlenilir olmasına ve kabul edilebilir olmasına vesile olur. Yalan ise bunun tam zıttını getirir. İkincisi emanet, güvenilirlik. İnsanlar bu haslete sahip olan davetçiye muhakkak güven duyarlar. Bir kimse de eminlik vasfı varsa davet ettiği hususta da kendisine güvenilir. Bu doğrulukla alakalıdır. Bu yüzden insanlar ne yalancıdan ne de hain kimseden huzur duymazlar, güven duymazlar. Allah Azze ve Celle Ali İmran Suresi 187. ayetinde mealen şöyle buyuruyor. Allah kendilerine kitap verilenlerden onu insanlara mutlaka açıklayacaksınız, onu asla gizlemeyeceksiniz diye söz almış. Onlar da onu arkalarına atıp umursamamışlar, yok pahasına onu satmışlardır. Ne kötü bir alışveriş. Yani buradaki güvenilirlik davet ettiğin konuda hakkı gizlememek. İlim ve insanlara faydalı olacak iyiliği gizlemek hıyanettendir. Bu yüzden ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle bir ilmi ihtiyaç olduğu anda insanlardan gizleyen bir kimsenin ağzına ateşten gem vurulur buyuruyor. Yine Nisa 58. ayetinde Allah sizlere emanetleri ehline vermenizi emrediyor buyuruyor. Bu tevhid daveti, İslam dini hepimizin yani İslam dinine girmiş Müslümanlar olarak hepimizin üzerinde bir emanet. O halde bunu sahiplerine vermemiz yani bu emaneti taşımamız, yüklenmemiz herhangi bir indirim veya artırım yapmadan, bidat eklemeden veya dinin asıllarından herhangi bir şeyi inkar etmeden, gizlemeden diğer insanlara da bunu aktarma sorumluluğu emrediliyor bu ayette. Üçüncü bir haslet sabır hasletidir. Bu haslet her insan için gerekli bir haslet olup bir davetçinin olmazsa olmazlarındandır. Zira davetçi davetini ulaştırmada yorucu işlerle ve zorluklarla karşılaşır. Genellikle hoşlanmadığı şeylere tahammül etmedikçe de bu görevi yerine getiremez. Bu yüzden Allah'a davet eden kimse sıkıntılara karşı hilim sahibi, ağırbaşlı, tahammüllü olmak zorundadır, sabırlı olmak zorundadır. Zira zorluklara karşı sabırlı ve tahammüllü olmazsa maksadına, hedefine ulaşamaz. Şeyhülislam İbn Teymiye, Allah rahmet eylesin, şöyle der. Sabırsız ve tahammülsüz kimsenin bozlukları düzelttiklerinden, ıslah ettiklerinden daha fazla olur. Bu yüzden Allah Azze ve Celle affa sarıl, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir buyurmuştur. Araf suresi 119. ayetinde. Lukman suresi 17. ayetinde de mealen iyiliği emret, kötülükten yasakla, başına gelenlere karşı da sabret. Muhakkak ki bu azmedilmeye değer işlerdendir. Düşünün şimdi Allah Azze ve Celle iyiliği emretmeyi, kötülüğü yasaklamayı emrediyor. Devamında ne diyor? Başına gelenlere de sabret. Şüphesiz bu azmedilmeye değer işlerdendir. Yani mutlaka emri maruf, nehi münker yapan kimse mutlaka bir takım sıkıntılarla karşılaşacak. İmtihan bunun içindir. İnsan dünya hayatında bollukla da, darlıkla da, sıkıntıyla da hep imtihan halindedir. Nasıl ki darlık halinde, musibet halinde imtihandaysa, bolluk halinde de imtihandadır. Ama hiçbir durumda bakın bunun gibi vacipler, bunun gibi emirler terk edilmez. Bu sıkıntılara karşı yapılan mücadeleyi Allah Azze ve Celle azmedilmeye değer, katlanılmaya, sabredilmeye değer işlerden zikrediyor. Sabır imanın yarısıdır. Nitekim Allah Azze ve Celle kitabında 80'den fazla yerde sabır hasletini zikretmiş ve şöyle buyurmuştur. Sabrederek ve namaz kılarak yardım isteyin. Bakın bu meşru vesilelerden birisi. Allah Azze ve Celle bu ayette feste'inu, istiane kelimesini kullanıyor. Feste'inu bis sabri ve salah. Sabır ve namazla yardım isteyin. Falanca efendiyle, filanca efendiyle değil, sabırla yardım isteyin, namazla yardım isteyin. Bakın bu meşru bir vesile. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben Ahkaf suresi 35. ayetinde şöyle buyurulmuştur. Sabır sahibi peygamberlerin sabrettikleri gibi sabret. Onlar için acele etme. Demek ki acele etmeme konusunda da bir sabır gerekiyor. Bazı şeyleri dengeli bir şekilde yapma konusunda. Bu konuda belki en sık rastladığımız, kendimizin de zaman içerisinde düştüğümüz hatalardan birisi nedir? Birisiyle bir tanıştık, davet edeceğiz. O gün bir anda, ilk tanıştığımız anda ne biliyorsak hepsini aktarıverelim. Bu endişeye kapılırız hemen. Aman bizim bildiğimiz yanlışa o da düşmesin diyerek bunları anlatırız. Ama o kimse çıktığında bunların hiçbirisini de anlamamış olarak çıkar. Hatta yanlış anlamış olarak çıkar. Çünkü sen bile onu öğrenirken ne kadar zamanda öğrendin? Ne kadar zamanda böyle hazmede hazmede öğrendin? Hatta bu işte tecrübeli olan abilerimiz, hocalarımız derler ki önce bir ilk tanışma anında belki de hiç tebliğ de yapmayabilirsin. Sadece bir tanışma olur, bir diyalog kurulur. Hatta sadece o konuşur, kendi adına bir tebliğ yapar. Sen onu dinleyip tahammül etmen bile bir sonraki karşılaşmanda güzel bir davet sunabilmen adına bir yatırımdır. Secde suresi 24. ayetinde sabretmeleri ve ayetlerimize yakinen inanmaları sebebiyle içlerinden bir kısmını emrimizle doğru yola sevk eden önderler yapmıştık buyuruluyor. Burada kastedilen peygamberler. Demek ki bir kimseyi önderlerden kılan bir haslettir bu. Sabretmeleri sebebiyle ve yakinen inanmaları sebebiyle. Sabrın burada yakin ile birlikte zikredildiğini görüyoruz. Sabır ve takva sayesinde düşmanların tuzakları bir zarar vermez. Allah Azze ve Celle bu konuda şöyle buyuruyor. Âl-i İmrân 120. ayetinde. Eğer sabreder ve Allah'tan sakınırsanız onların hilesi size hiçbir zarar vermez. Allah şüphesiz onların yaptıklarını ilmiyle çepeçevre kuşatmıştır. Demek ki düşmanlarımızdan, tabii ki hak davetin düşmanları ta ilk bu davetin başlamasından sonuna kadar eksik olmayacak. Olmamıştır. Bundan korunmanın yolu Allah'tan sakınmak ve sabrı gözetmek. Allah sabredenleri sever buyuruyor. Bu Allah'ın sevgisine ulaştıran bir haslet olduğunu gösteriyor sabrı. Yine muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir buyurmuştur Bakara 153'te. Bunun büyük bir karşılığı olduğu da Zümer suresi 10. ayetinde mealen şöyle ifade ediliyor. Ancak sabredenlere karşılıkları hesapsız verilecektir. Cennete girmenin bir sebebidir sabır. Sabretmiş olmanız sebebiyle her türlü korkudan, endişeden ve üzüntüden selamette olunuz. Rahat suresi 24. ayet. Evet, Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Müminin durumuna şaşılır. Bütün durumları kendisi için hayır olması ancak bir mümin için söz konusudur. Zira bolluğa kavuşsa şükreder ve bu kendisi için hayırlı olur. Bir musibete uğrarsa sabreder ve bu durumda kendisi için hayra sebep olur. Müminin işte bu bakımdan her durumu kendisi için hayır olur. Ama bu ile yapmayan iman hasletinde bir eksiklik yapmıştır. Yani sabretmeyen. Yine
Hiç kimseye sabırdan daha geniş bir hayır verilmemiştir buyurur Buhari ve Müslim hadisinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Sabır üç türlüdür. Birincisi taati yerine getirmeye, işlemeye sabretmek. Bu taat işlemeye devam etmekle, bu konuda ihlaslı olmakla, şeriata uygun amel etmekle olur. Böylece iman kuvvetlenir. Zira taatler imanı artırır. İkincisi günah işlememeye sabretmek. Bu da kötülükleri terk etmek, günahlardan ve buna imkan veren durumlardan uzak durmaya, uzaklaşmak, harama düşmemek için Allah'ın azametini, heybetini ve ondan korkuyu, takvayı yerine getirerek, düşünerek olur. Yine kul bu sayede Allah'ın kendisini günah işlerken görmesinden haya eder. Peygamberlerin sözlerinden kalma bir söz vardır. Buyuruyor ya Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Şayet utanmıyorsan dilediğini yap. Bu utanma işte, şimdi düşünün. İnsanlar içerisinde bir şeylerden utanıyorsunuz. Hatta meşru bile olsa, dinen sakıncası olmasa bile insanlar arasında bazı şeyleri yapmaktan biz utanırız, çekiniriz. Peki bir insan baş başa, sadece Rabbi ile baş başa kaldığı zaman hiç haya etmez mi Rabbinden? Eğer Rabbinden haya etmezse, cenneti ve cehennemi olmayan insanlardan korkusunu Allah'ın korkusundan daha büyük tutmuş olmaz mı? İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Cibril hadisinde ihsan, sen Rabbini görmesen de her an onun seni gördüğünü düşünmendir. Bu şekilde ibadet etmendir. Buyurundaki sır buradadır. Bu ihlasa da işaret eder. İşte buna sabrederek imanın kuvvetini mümin devam ettirir. Zira günahlar imanı zayıflatır ve eksiltir. Üçüncüsü musibetlere sabretmektir. Bu da Allah'ın takdirine teslim ve razı olarak hoşnutlukla başa gelenlere öfkelenmeyi ve yaratılmışlara Allah'ı şikayet etmeyi terk etmekle gerçekleşir. Allah Azze ve Celle Bakara 155-157. ayetinde şöyle buyuruyor. Sabredenleri müjdele. Nitekim bunlar kendilerine bir musibet geldiği zaman biz Allah'a aitiz ve elbette ona döneceğiz derler. Rablerinden gelen mağfiret, bağışlama ve rahmet işte onların üzerindedir. Hidayete ermiş olanlar da yine onlardır. Belaya veya musibete uğrayana güzelce sabretmek ve şikayet etmemek düşer. Nitekim sen güzel bir şekilde sabret buyuruluyor Me'ariç 5. ayetinde. Fakat burada yaratıklara, mahlukata, alemlerin Rabbini şikayet etmemek dedik. Allah Azze ve Celle'ye durumu şikayet etmek ise güzelce sabretmeye, sabren cemiyle aykırı değildir. Zira Yakup Aleyhisselam şöyle demiştir Yusuf Suresi 86. ayetinde anlatıldığına göre. Ben acımı, hüznümü ve kederimi sadece Allah'a şikayet ediyorum. Eyüp Aleyhisselam da Rabbine seslenerek şöyle demiştir. Enbiya 83. ayetinde bildirilir bu da. Başıma bir bela geldi, sen merhametlilerin en merhametlisin. Yani şikayeti Allah'a arz etmek bundan müstesnadır. Bununla birlikte, yani böyle dua etmesine rağmen Eyüp Aleyhisselam sabır hasletiyle nitelenmiştir. Evet, biz onu sabırlı bulduk. O ne iyi bir kuldu, daima Allah'a yönelirdi buyurulur Saat Suresi 44. ayetinde. Yani hüznümüzü, kederimizi, sıkıntılarımızı Allah'a şikayet etmemiz sabra demek ki aykırı olmadığı anlaşılıyor. Allah'a davet eden kimse sabır hasletiyle süslenmeye mümkün mertebe muhtaçtır. Zira o iki alanda çalışmaktadır. Nefsiyle mücadele alanı ki bu alanda nefsini taate zorlar, isyandan alıkoyar. Diğeri de Allah'a davet alanıdır. Zorluklara, sıkıntılara ve davet olunanların alay etmelerine katlanmak zorundadır. Nefsini belalara yüklenmeye alıştırmalıdır bir davetçi. Zira bu davetçiler hakkında Allah Azze ve Celle'nin sünnetidir. Kevni bir sünnetidir. Tarihte peygamberlerin ve davetçilerin başlarına gelenler malumdur. Onlar bunlara sabretmişler. O halde bize de örnek olarak sunduklarına göre bizim onları örnek edinmemiz, onların yolunu takip etmemiz ve sürekli olarak şu ayeti hatırlamamız gerekir. Başına gelenlere karşı da sabret, muhakkak ki bu azmedilmeye değer işlerdendir. Bakara 214. ayetinde de şöyle buyrulur. Yoksa siz ey Müslümanlar, sizden evvel gelip geçen, hatta peygamberleri beraberindeki müminlerle birlikte Allah'ın yardımı ne zaman diyecek kadar sıkıntılara ve acılara maruz kalıp sarsılan milletlerin hali sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sanıyorsunuz? Bilin ki Allah'ın yardımı yakındır. Evet. Şiddetli sıkıntıya, insanların en şiddetli belalara uğrayanları Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sorulduğunda şu cevabı vermiştir. Peygamberler, sonra onlara benzeyenler ve onlara benzeyenlerdi. Kul dini kadarıyla belaya uğrar ve yeryüzünde günahsız bir şekilde yürüyünceye kadar başından bela eksik olmaz. Evet, demek ki mümin bunları sabırla karşılamayı, rızayla karşılamayı bilmekle de mükellef. Dördüncü bir haslet merhamettir. Davetçide bulunması gereken hasletlerden birisi. Allah'a davet eden kulun kalbinde insanlara karşı merhamet ve şefkatin yerleşmiş olması, onların hayrını dilemesi, hayrını, iyiliğini arzu etmesi, onların da iman edip Allah'ın nimetlerine kavuşmasını istemesi zorunludur. Bütün düşüncesi onlara sadece hüccet ikame etmek ve onların üzerinde bulunduğu yolun batıllığına delil getirmek olmamalıdır. Bilakis onlar sapıklıktan kurtarıp hidayete, isyankarlıktan itaate, bid'atten sünnete doğru ulaştırmak, fitnelerden ve helak edici yollardan uzaklaştırmak için var gücüyle gayret göstermelidir. İnsanların en merhametlisi olan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam davetçi için en güzel bir örnektir. Allah Azze ve Celle Tevbe suresi 128. ayetinde mealen şöyle buyuruyor. Size kendi içinizden sıkıntıya uğramanız kendisine ağır gelen, size düşkün, müminlere karşı müşfik, şefkatli, merhametli bir peygamber gönderilmiştir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine olan şefkatine, onları ateşten uzaklaştırmaya olan hırsına kendisi bizzat misal vererek şöyle buyurmuştur. Benim misalim ancak şu adamın durumu gibidir. Adam bir ateş yakar. Ateş etrafı aydınlatmaya başlayınca kelebekler kendilerini o ateşe atarlar. Adam onlara engel olmaya çalıştıkça direnirler ve ateşe atılırlar. İşte ben de size engel olmak için tuttukça siz onu atlamaya uğraşıyorsunuz. Kendinizi atmaya uğraşıyorsunuz. Müslim hadisi bu. İşte diğer peygamberler de bu şekilde kavimlerine karşı şefkatli olmuşlar ve onlar adına Allah'ın azabından korkmuşlardır. Nitekim Nuh aleyhisselam kavmine şöyle demiştir. Ki Nuh aleyhisselamı düşünün. Kendisine icabet edenlerin sayısı, icabet etmeyenlerin sayısının çok çok azı. Kendisine sürekli eziyet vermişler, dalga geçmişler, alay etmişler böyle bir kavim hakkında. Ne diyor? Ben sizin için büyük bir günün azabından korkarım. Yani iş sadece hüccet ikame edeyim, bir an önce onların batıl olduğunu ispat edip çekileyim değil. Davetin ulaşması, insanların da bu hidayetten nasibini alması için şefkatli, merhametli olmak esas. Peygamberlerin yolu bu idi. Davetçi katı kalpli olursa, hakka da davet etmiş olsa, yani doğruyu da söylemiş olsa, insanlar onun etrafından uzaklaşırlar ve o kimse işinde başarılı olamaz. İnsanlar daima katı kalpli ve kaba kimselerden nefret ederler, fıtraten de uzak dururlar ve onun nasihatini kabul etmezler. Ali İmran suresi 159. ayetinde mealen şöyle buyrulur. Allah'ın bir rahmeti dolayısıyladır ki sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı kalpli olsaydın elbette etrafından dağılıp giderlerdi. Yani şüphesiz insanlara yumuşak davranabilmek, Allah Azze ve Celle'nin bu ayette belirttiği gibi mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Allah'ın rahmetiyle olmuştur diyor. Allah sana lütfetmiştir bu özelliği diyor. Eğer bizde böyle bir sıkıntı varsa, bizde bir katılık varsa biz Allah ile ilişkilerimizi bir düzenlememiz lazım. Samimiyetimizi, zikir bağımızı kuvvetlendirmemiz lazım. Ki Allah'ın yardımı bize ulaşsın da bu katı kalplik bizden, kasvet bizden gitsin. İnsanlara merhamet etmeyi, şefkatli olabilmeyi öğrenebilelim. Allah bize buna muvaffak kılsın. Evet. Muhakkak Nebi Aleyhisselatü Vesselam bir hadisinde, Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste şöyle buyuruyor. Muhakkak ki yumuşaklık bir şeyde bulundu mu mutlaka onu süsler. Bir şeyde bulunmazsa onu da mutlaka lekeler. Herhangi bir şeyde rıfk, yumuşak muamele eksik olursa onu mutlaka lekeler. Yine yumuşaklıktan mahrum kılınan bütün iyiliklerden mahrum edilmiş demektir. Merhamet etmeyene merhamet edilmez. Diğer bir hadiste de böyle buyrulur. Diğer bir haslet tevazu, alçak gönüllülük hasletidir. Allah'a davet eden kul insanların arasına karışır ve onları İslam ahlakına davet eder. İnsanları tevazuya çağırdığı halde kendisinin bu vasfa sahip olmaması yakışmaz. İnsanları kibirden sakındırır, onlara kibirlenenlerin uğradığı akibeti, kötü sonuçları açıklar. Allah Azze ve Celle Lokman 18. ayetinde şöyle buyurur. Büyüklenerek yüzünü insanlardan çevirme. Yeryüzünde böbürlenerek de yürüme. Muhakkak ki Allah kendini beğenip övünen hiç kimseyi sevmez. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da kalbinde zerre ağırlığı kadar kibir bulunan cennete giremez buyurmuştur. Evet, insan tabiatı kibirlenenlerden hoşlanmaz ve onların sözünü kabul etmek istemez. Allah'a davet edenin tevazu ve yumuşaklık kanatlarını insanlara indirmesi, Allah Azze ve Celle'nin şu sözünü gerçekleştirmesi gerekir. Müminlerden sana uyanlara da kanadını indir. Şuara suresi 215. ayet. Yine Müslim'in rivayet etmiş olduğu bir hadiste Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurur. Muhakkak ki Allah bana tevazu sahibi olmanızı, öyle ki hiçbirinizin bir diğerine karşı övünmemesini, birinizin diğerine karşı taşkınlık yapmamasını vahyetti. Yine şöyle buyurmuştur. Bir kimse tevazu gösterirse Allah onu mutlaka yükseltir. Yani insanın kendisini bir yerlere getirmek için, yükselmek için, insanlar gözünde bir mertebe kazanmak için zorlamasına gerek yok. Allah için tevazu gösterirse Allah onu zaten yükseltir. Ama kendisi bu iş için çabalayanlar kibirli olarak kalırlar. Davetçi tevazusunu artırdıkça başarılı olur. Bu başarıyla da gururlanmamalıdır. Zira bu ancak Allah'ın muvaffak kılmasıyladır. Hud suresi 88. ayetinde şöyle buyrulur. Benim başarım sadece Allah'ın yardımıyladır. Allah, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem düşmanlarına karşı yardım edip Mekke fethedildiği zaman Rabbine karşı tevazudan dolayı ve onun lütfunu itiraf ederek başı eğik, boynu bükük halde girmiştir Resulullah aleyhisselatü vesselam. Yani fiili olarak bu görülmüştür Allah Resulü'nde. Çünkü bunun öncesinde sayıca çoklukları, donanım olarak savaş hazırlıkları sebebiyle müminler kendilerine biraz güvenip böbürlenmişlerdi. Buna güvenmişlerdi. Mesela daha önceki bir savaşta, Bedir Savaşı'nda sayıca az, donanımca daha yetersizler iken kendilerinden kalabalık bir topluluğa Allah'ın yardımıyla galip gelmişlerdi. Ama bir sonraki savaşta ne oldu? Sayılarına, donanımlarına, yani Allah'ın dışındaki başka şeylerde güvenme meydana gelmişti. Bu sebeple Allah Azze ve Celle onları imtihan etti. Bunun arkasından Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mekke'ye girerken, Mekke gibi büyük bir fetih hasıl olmuş, kendisinden bilmeme adına boynu bükük, tevazuyla, böbürlenerek değil, tevazu, Allah için tevazu halinde girmiştir. Altıncısı, davet ettiği konuların gereklerini uygulamak. Bir şeye davet ettiği halde onu kendisi uygulamayan, davet ettiği kimselere önder olamaz. Davetçinin gidişatı ve fiilleri, davetin muhatapları üzerinde sözlerinden daha büyük bir etki yapar. Yani söz ne söylerse söylesin, fiilin etkisi kadar bu söz etkili olamaz. Davetçinin, evet, nitekim bu konuda Şuayb Aleyhisselam'ın sözü Kur'an-ı Kerim'de şu şekilde naklediliyor. Hud 88. ayetinde, ben size men ettiğim şeyleri yaparak size muhalefet etmeyi istemem. Yani bir şeyi hem size yasaklayıp da hem kendim yapacak değilim. Yine Saf suresi 2-3. ayetlerinde şöyle buyrulur. Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyi niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyi söylemeniz Allah katında suç olarak çok büyüktür. Bakara 44. ayetinde de siz kitabı okuyup dururken kendinizi unutup da insanlara iyiliği mi emredersiniz? Hiç akıl etmiyor musunuz? Buyurulur. Ümmet sözleriyle fiilleri birbirini tutmayan nice davetçilere karşı inat etmiştir. Nitekim İbn-i Kayyım, Allah rahmet eylesin, onları şöyle anlatıyor. Kötü alimler cennetin kapısına oturup insanları sözleriyle cennete, fiilleriyle cehenneme davet ederler. onların sözleri insanlara buyurun gelin dedikçe fiilleri de sakın beni dinlemeyin der. Şayet davet ettikleri şey hak ise ona icabet edenlerin ilkleri kendileri olmalıdır. Görünüşte onlar yol gösterici gibidirler ama hakikatte yol kesicidirler. Böyle kimseler Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisini hatırlasınlar. Kıyamet gününde bir adam getirilir ve cehenneme atılır. Karnından bir değirmene bağlanır ve eksen etrafında dönen eşek gibi döndürülür. Cehennemlikler toplanarak ona şöyle derler. Ey falan, nedir bu halin? Sen bize iyiliği emredip kötülükten yasaklamıyor muydun? O da evet, ben iyiliği emreder fakat kendim yapmazdım. Kötülüğü yasaklar fakat onu işlerdim der. Bukhari ve Müslim rivayet eder bunu. İbn Abdilber'in Camiu Beyanil İlim adında muazzam bir eseri var. İlmin ana hatlarıyla, genel bablarıyla ilgili bir eser. Orada şöyle müthiş bir rivayet naklediyor Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh'den. Ey ilmi yüklenenler! Onunla amel ediniz. Alim ancak öğrenen, sonra da ilmine uygun amelde bulunandır. Bir takım kimseler gelecek, ilmi yüklenecekler fakat gırtlaklarını geçmeyecektir. Gizli halleri görünen hallerinden farklı olacak. Amelleri ilimlerine aykırı olacak. Halkayı kurup birbirlerine karşı övünecekler. Hatta onlardan biri arkadaşına, kendisini bırakıp başkasının meclisine katıldığı için öfkelenecek. İşte onların amelleri o meclislerinden Allah Azze ve Celle'ye yükselmez. Allah bizleri bu konuda uyanık olanlardan, gaflete düşmeyenlerden kılsın. Yedinci bir haslet, Allah Azze ve Celle'den korkmak ve murakabe, yani otokontrol, nefsi sürekli kontrol altında tutmak. Takva Allah Azze ve Celle'nin hem öncekilere hem sonrakilere bir tavsiyesidir. Nisa 131. ayetinde şöyle buyrulur. Sizden önce kendilerine kitap verilenlere ve size Allah'tan korkmanızı tavsiye ettik. Yine bu surenin ilk ayetinde ey insanlar, sizleri tek bir candan yaratan Rabbinizden sakının buyrulur. Kul bu sayede Allah Teala'nın sevgisine, dostluğuna ve dünyada yardımına ulaşır. Nitekim Enfal 34. ayetinde şöyle buyrulur. Muhakkak ki onun dostları ancak takva sahipleridir. Allah'ın dostları ancak takva sahipleridir. Ahirette de cennete yine bu sayede ulaşılır. Ali İmran 133. ayetinde mealen şöyle buyrulur. Rabbinizin bağışlamasına ve genişliği göklerle yer kadar olup takva sahipleri için hazırlanmış olan cennetlere koş. Yine Meryem 63. ayetinde işte o cennete kullarımızdan sakınanları, yani takva sahiplerine varız kılarız buyurulmuştur. Allah'tan sakınmak ve ondan korkmak şüphesiz ilmin başıdır. Enfal 29. ayetinde eğer Allah'tan sakınırsanız sizin için hakkı batıldan ayıran bir furkan kılar ve günahlarınızı örter. Yani bir kimse Allah Azze ve Celle'den sakınırsa hak ile batılı birbirinden ayıracak bir basiret nasip eder Allah Azze ve Celle ona. Ve günahlarınızı örter. Evet, davetçinin takva derecesine ulaşması için şu hasletlere sahip olması gerekir. Güzel ahlakla süslenmesi, kendisini iyilikleri işlemeye ve kötülükleri terk etmeye alıştırması, her adımında nefsini kontrol etmesi, hatalarını fark edebilmek için nefsini hesaba çekmesi, isyanı tamamen terk edinceye kadar nefsiyle mücadele etmeye devam etmesi. Bir diğer son madde inşallah, davet ettiği konuyu bilmek. Allah Teala'ya davet edenin davet ettiği konuyu iyi bilmesi, basiret üzere olması gerekir. Bilmediği veya şüphe ettiği bir konuya davet etmesi yakışmaz. Allah Azze ve Celle Yusuf Suresi 108. ayetinde şöyle buyuruyor. De ki bu benim yolumdur. Ben ve bana uyanlar basiretle ona davet ederiz. Allah noksanlardan münezzehtir ve ben müşriklerden değilim. İbn Kesir Rahimeullah bu ayetin tefsirinde şöyle der. Allah Teala insanlara ve cinlere gönderdiği Resulüne emrederek insanlara bu yolu haber veriyor. Yani onun yolu ve sünneti Allah'tan başkayla olmadığına, onun ortağı bulunmadığına şahitlik etmeye basiret, yakin, akli ve dini delillerle, hüccetlerle davet etmektir. Buna uygun olarak davetçinin şu ilimlere sahip olması gerekir. Kur'an ve Kur'an ilimleri, sünnet ve hadis ilimleri, siyer ve İslam tarihi, fıkıh ve fıkıh usulü, dil ve edebiyat, genel kültür. Hatta bu genel kültüre yeni icatlar, modern gelişmeler ve benzerleri de dahildir. Konuyu şimdi burada kapatalım. İnşallah burada bitirelim. Çünkü bayağı uzadı. Biraz daha uzarsa sohbetten istifade ortadan kalkar. Aslında davet konusu bu kadar kısa ele alınacak bir şey değil. Mesela davet konusunda eser yazan ilim ehlinin bu konuda Türkçe'de tercüme edilen bazı risaleleri var. Her biri farklı yönlerden ele almışlar. Biz burada farklı açıdan ele aldık. Kimisi işin ahlaki boyutuna, yani davetçinin yetişmesi bakımından kin, haset, gazap, yalan, gıybet gibi ahlaki hasletler bakımından yetişmesine önem veren risaleler hazırlamışlar. Kimisi de davetçilerin durumunu daha çok dikkate alarak bir takım üsluplar ve delilleriyle bunları açıklamışlar. Biz burada sadece ana hatlarıyla sunmaya çalıştık. Allah beni de sizleri de istifade eden kullarından eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek ve estağfuruke ve etubu ileyk. Amin cümlemizde.